Ayrım 23.
Elini kaldırarak daha fazla konuşmasına engel oldu kızın. Kafası allak bullaktı. Öğleyin evde yiyecek pek bir şey olmadığı için çadır büfede bir tost yemeyi düşünmüştü denize inerken. Tabii buz gibi de bir bira. Ama Nevnihan'la arkadaşı da o taraftaydı. Onlarla karşılaşmak istemiyordu. Bu yüzden kendisinden şöyle ya da böyle birlikte bir şeyler yemek için davet beklediği pek açık olan kıza aldırmadan, hatta onun varlığını unutmuş gibi davranarak arabaların park edildiği alana çıkan merdivenlerden yukarıya doğru hızla tırmanmaya başladı. Kız bir an şaşırdı. Orta yerde kaldı. Sonra koştu. Sabahki gibi sıkıca yapıştı koluna. "Bana çok mu kızdınız?" dedi. "Biliyor musunuz, ben sizi o kadar çok seviyorum ki. İnanın bu insanlara hiç güvenemiyorum da ondan. Size bir şey yapmasınlar da. Dayınıza yaptıkları gibi. Yoksa hiçbir kötü niyetim yok." İçinde tuhaf bir burukluk hissederek yanağını okşadı kızın. "Biliyorum," dedi. "Ama bak, sen bu dedikodulara burnunu sokmazsan iyi edersin. Kocaman bir adamım ben. Bütün dünyayı dolaştım. Ne fırtınalar, ne tehlikeler atlattım. Ne tür insanlarla karşılaştım bilsen aklını şaşırırsın. Kendimi koruyabilirim. Duygularını anlıyorum ama benim için korkmana da, bir takım heveslere kapılmana da gerek yok. Arkadaşlığımızın sürmesini, aramızın bozulmamasını istiyorsan bir daha bu konuyu açmazsın." Kız telaşlanarak ellerine sarıldı. Ağladı ağlayacak, "Bana kızmayın ne olur," dedi. "İnanın sizi üzmek istemiyorum. Annem bildiklerimizi size anlatmamız gerektiğini söylemişti de ondan öyle konuştum. Ben kimse için kötü bir şey düşünmüyorum. Sadece size bir şey olmasını istemiyorum." Sonra başını önüne eğerek duyulur duyulmaz bir sesle, "Çünkü sizi seviyorum," diye fısıldadı. "Sizi kimsenin elimden almasını istemiyorum." Bu kez biraz yumuşak davranmak gereğini duydu. Kızın ince tüylü çıplak kolunu hafifçe okşayarak, "Hadi şimdi bin bakalım arabaya," dedi. "Dediğim gibi ben de senden hoşlanıyorum. Ama şimdilik uslu olmanı istiyorum. Anlaştık mı?" "Anlaştık." Bakkal dükkanının önüne gelinceye kadar yolda bir daha konuşmadılar. Kız hala çok üzgün görünüyordu. Denize giderlerken sakın fırsatı kaçırma diye tembih etmiş olması muhtemel olan annesine ne diyeceğini, nasıl hesap vereceğini düşünüyor olmalıydı. Hep öyle, ağladığı ağlayacak. Arabayı meydanın ucunda durdurdu. Kızın kulağını çekiyormuş gibi yaparak sevecen bir gülümseyişle, "Bak böyle durma," dedi. "Herkes kavga ettiğimizi sanacak. Gerçekten beni seviyorsan hiçbir şeyi zorlamazsın. Zorlamamalısın. Ben gerçekten de sana göre biri değilim. Senden birkaç yaş küçük ama senin akranın sayılabilecek bir kızım var. İşsiz güçsüz emekli bir insanım. Daha ne yapacağımı düşünmedim. İleride ne olur ne yaparım şimdiden bilemem. Hele bir karara varayım, o zaman bakarız. O zamana kadar kim öle, kim kala." Kolunun üstündeki ince ayva tüyleri diken dikendi kızın. Üşüyormuş gibi titriyor, yalvarırcasına bakıyordu gözlerinin içine. "Ama onu almayacaksınız değil mi? Ben sizi ölünceye kadar bekleyeceğim. İnanın uğursuz bir kadın o. Annem bekçiden duymuş. Dayınızın yanında otururken kazıdaki arkadaşlarıyla toplanır, ruh çağırırlarmış." "Tamam," dedi yeniden sert bir tavır takınarak. "Daha 5 saniye önce ne karar verdik? Böyle şeylerle kafanı yormayacaksın. Siz nasıl isterseniz. Beni azıcık olsun sevdiğinizi bir söyleseniz." Öyle hüzünlü bir bakışı vardı ki o anda ona sarılıp öpmemek için büyük bir çaba harcadı. Ama cinsellikten olabildiğince uzak bir istekti bu. Sadece dudaklarını onun pürüzsüz tenine değdirerek sıcaklığını duymak, öylece ona dokunmak, onu okşamak, kokusunu ciğerlerine çekmek, içine sindirmek istiyordu. "Hadi," dedi, "git şimdi. Dünyada benden başka erkek mi yok? Mutlaka kendine uyan birini bulacaksın, ben eminim. Şu elektrikçinin oğlu örneğin, yakışıklı çocuk. Nasıl bakıyordu sana, fark etmedin mi yani?" Kız çakmak çakmak, öfke dolu bakışlarla adeta silip yok etti onu. Sonra koşarcasına hızla uzaklaştı yanından. 19. Küre çekmecedeki yerinden pek hoşnut görünüyordu. Rahatı yerinde olmalıydı ki sesi çıkmıyordu. Sakindi. Sadece gün ışığı yüzlerce minik parlak altıgenden oluşan yüzeyine değdiği zaman herhangi bir kristal, herhangi değerli bir mücevher parçası gibi gökkuşağını andıran ışıltılı renkler saçıyordu çevresine. Sanki iki gün boyunca sürdürdüğü şeytanca oyundan sonra bütün olağanüstü yetilerini yitirmiş, değişmelerden bıkmış, akıllı uslu bir süs eşyası olmaya karar vermişti. O kadar ki elini alıp okşadığı zaman ne öyle Ankara kedisi yumuşaklığıyla sokulmaya kalkıştı, ne de avucundaki sıcaklığı içine çekmek için herhangi bir çaba gösterdi. Bir yandan seviniyordu, bir yandan da düş kırıklığına uğradığı için bir burukluk duyuyordu içinde. Bu değişimin sebebi neydi? O iki gün içinde yaşadıklarının düş mü, gerçek mi yoksa sıradan bir halüsinasyon mu olduğunu bilmek istiyordu. Çoğunlukla gemilerde geçen 25 yıllık meslek yaşamı boyunca uzun okyanus yolculuklarında ne depresyon geçirenlerle, ne melankolikler, ne şizofreniklerle karşılaşmıştı. Durmadan ağlayanlar, mizana direğine tırmanıp Tanrı'ya sövenler, kaside okuyanlar, kendisini idiş etmek isteyenler, intihara ya da cinayet işlemeye kalkışanlar. Bunlar çoğunlukla aylarca kadın yüzü görmeyen, uğradıkları limanlarda para biriktirmek uğruna ya da hastalık korkusuyla kadınlarla ilişki kurmaktan kaçınan, üstelik 31 çekmeyi de günah sayan ama sakalı gölgelenmemiş miçoları zorla becermeye kalkışacak kadar da zıvanadan çıkmış olan abazanlardı. Kimi 24 saat içinde kendisine gelir, düzelirdi, kimini yolculuk sonuna kadar ayaklarına zincir vurup ambardaki boş bir bölmeye ya da boş bir konteynere hapsetmek gerekirdi. Şimdi sıra kendisine mi gelmişti? Son iki gün boyunca öylesine olağanüstü, heyecanlı, keyifli ama mantık dışı bir serüven yaşamıştı ki, bütün bunların bir düş olmadığından emin değildi. Deliriyor muydu yoksa? Bütün o gördükleri, yaşadıkları birer halüsinasyondan mı ibaretti? İnanın uğursuz bir kadın o. Annem bekçiden duymuş. Dayınızın yanında otururken kazıdaki arkadaşlarıyla toplanır, ruh çağırırlarmış. Böyle demişti bakkalın kızı. Geleceği okumak için ruh çağıran falcılar da dayısınınkine az çok benzeyen kristal küreler kullanmazlar mıydı? Mareik ya da Nemnihan. Kristal küre ile genç kadın arasında bu bağlamda bir ilişki mi vardı? Yüzündeki o kaygı verici solgunluk, bakışlarındaki zaman zaman belirip kaybolan, insanı korkutan, içini ürperten dipsiz karanlık neyin belirtisiydi? Şizofrenik bir ruhun mu yoksa bir uyuşturucu bağımlısının mı? Fala bakmak, ruh çağırmak. Dayısı gibi o da inanmazdı böyle şeylere. Dayısının notlarında ve mektuplarında kuramlaştırmaya çalıştığı yaşamın sürekliliği, senaryonun tekrarlanabilir oluşu düşüncesiyle ruhlara inanmak, hele onlarla gülünesi bir takım ilişkiler kurmaya kalkmak arasında çok büyük fark vardı ve bu tür şarlatanlıklara inanmak onun kişiliğiyle asla bağdaşmazdı. Ama öte yandan da bütün bu insanlar, gece bekçisi, bakkalın karısı, yönetici, yöneticinin karısı, çadır büfedeki küçük kız, hepsi de yalan mı söylüyordu? Söylüyorlarsa sebebi neydi? Toplu bir hezeyan, toplu bir vecd hali içinde miydiler? Kristal küreyi özenle yerine koydu. Bütün bu soruların yanıtlarını dayısının notlarında, düşsel sevgililerine yazdığı mektuplarda bulabilir miydi acaba? Ölümünden hemen önce gönderdiği, vasiyet niteliği taşıyan, bir bakıma öleceğini öngördüğü mektupta önemli üzerinde durduğu ve bütün insanlığın geleceği için bir tehlike oluşturduğunu söylediği 100.000 suratlı billur küre hakkında, bu mektup ya da notlarda daha ayrıntılı bilgiler vermiş, açıklamalarda bulunmuş olamaz mıydı? O son mektubunda bir de Nemrut felsefe taşından söz etmişti ki, artık bunun ayrı bir şey değil, o billur küreye bağlı bir özellik, itelik olduğunu düşünüyordu. o küre olanaksız olan bir şeyi gerçekleştirme gücüne sahipti. Bir direnç sembolüydü belki de. Umutla çıkardı kitaplıktan. Kitap biçiminde ciltlenen notları masanın üzerine koydu, rastgele bir yerinden açtı. Yine kime yazıldığı belirtilmemiş bir mektubun kopyası çıktı karşısına. Tarih koymamıştı ama içine şöyle bir göz atınca başına o korkunç kazanın gelmesinden kısa bir süre önce göndermiş olduğu, gerçekten gönderdiyse, anlaşılıyordu. Yine daktilo ile yazılmıştı ve Ş harflerinin kuyrukları kıvrıktı. Büyük bir umutla, hatta keyifle kuruldu dayısının koltuğuna ve çalışma masasının çekmecesinde bulduğu alüminyum muhafazalı Havana prolarından birini yaktıktan sonra ağır ağır okumaya başladı. Onunla burada buluşmamızın çok ilginç bir öyküsü var sevgilim. Sana anlatmış mıydım? Özenle karalanmıştı isim. 2 yıldan beri Amerika'da, Minnesota Üniversitesi'nde Batı Anadolu uygarlıkları hakkında doktora üstü çalışmalar yapıyormuş. Burada Foça ve Menemen civarında yapılan çalışmalara katılan bir arkeolog arkadaşı, Hellespontus Frigyası bölgesinde yaptıkları kazılarda Frigya diliyle yazıldığı anlaşılan çok eski bir tablet bulduklarını söylemiş. Bu tablette gizemli bir taştan, bir sihirli küreden söz edilmekteymiş. Parlak ışıklar saçıyor, dokunanın elini yakıyor, zaman zaman başka dünyalardan haberler getiriyor, ölüleri diriltiyormuş. Önce söz konusu kürenin radyum, uranyum ya da plütonyum gibi radyoaktif maddeler içeren bir alaşımdan yapılmış olabileceğini düşünmüşler. Araştırmalarını bu yönde derinleştirirlerken yeni bir tablet daha çıkmış karşılarına. Bu tablette de o gizemli taştan ya da küreden söz ediliyor ve bu küreye dokunanların atalarının ruhlarıyla ilişki kurabildikleri, onlarla konuşabildikleri anlatılıyormuş. Laf aramızda, o tabletlerin birer kopyası Uluslararası Arkeoloji Derneği tarafından bana da gönderilmişti. Şimdi bana ruhların varlığına inanıyor musun diye soracağını biliyorum. Yani bedenden ayrı olarak var olan, ölümden sonra da yaşamaya devam eden ruhlara. Bunu kim bilebilir? Ama o da sordu. Oysa bu o kadar önemli değil. Ya da hiç önemli değil. Daha doğrusu benim için sorun başka. Burada bir kavram karışıklığı var. Bedenden ayrı bir ruhun varlığına inananlar bile ondan söz ederken hep maddi dünya ile ilgili söylemleri kullanıyor, onların güçlerini tanımlamak için fiziksel olaylara başvuruyorlar. Yani ruhların konuştuğunu, göründüğünü, maddesel dünyanın geleceğinden haber verdiklerini, kimi eşyaları yerlerinden oynattıklarını falan ileri sürüyorlar. Kimse ruhu soyut bir kavram olarak düşünmüyor. Ruh, madde dünyasıyla bu kadar iç içe bir şeymiş gibi algılanırsa, bedenden ayrı olarak yaşadığını savunmanın dayanağı kalmaz. Bu nedenle ben ruh yerine can demeyi yeğliyorum. Sanırım bu çeşit adlandırma soruna daha bir açıklık getiriyor. Can derken sadece bedene yaşama niteliği veren şeyi kastediyorum ben. Bu bağlamda elbette bir ruhun varlığından söz edilebilir. Bütün sorun, adına ne dersek diyelim, bedene yaşama yetisi veren o gizemli şeyin aynı biçimde ya da biçim değiştirerek ölümsüz olup olmadığı. Madde gibi. Bu sorun gerek bilim adamları, gerek din bilimciler, gerekse filozoflar tarafından çok tartışılmış ama bugüne kadar kimse kimseyle anlaşabilmiş değildir. Bana göre ruh, daha doğrusu can ve beden bir bütün oluşturur ve ikisi de ölümsüzdür. Yani bizler öldüğümüz halde ölmeyiz. Beden ayrışarak, biçim değiştirerek yeni kalıplar yaratırken, ruh tersine içsel varlığını koruyarak bir bütün halinde eskisinin aynı olan yeni kişiliğiyle, eskisinin tamamen benzeri olan yeni kalıbıyla buluşma anını bekler. Onu bulunca da içine girerek yaşamaya devam eder. Ruh bedenden farklı olarak biçim değiştiremez. Çünkü onu var kılan, ölümsüz kılan içeriğidir. Ona o içeriği veren biçimidir. Ben başka bir bedende de ben olabilirim. Ama benim bedenime başka bir ruh yerleştiğinde artık ben, ben olmaktan çıkarım. Ruh, beden gibi maddesel elementlere ayrışamaz. Çünkü kendisi bizatihi bir asil elementtir. Benim reenkarnasyon denilen saçmalıktan çok farklı bir değişimden söz ettiğimi sanırım anlamışsındır. Maddi yapı hiçbir zaman aynen kendisi olarak ebediyete kadar yaşamını sürdüremez. Bu yeni yaşam için şart da değildir, önemli de değildir. Çünkü bütün kalıplar aslında aynı ham maddelerden imal edilirler ve bu dönüş için doğa aynı ham maddelerle eski kalıpları kullanmakta sakınca görmez. Yunus Emre'nin dizelerini anımsa. Ete kemiğe büründüm, Yunus diye göründüm der Büyük Ozan. Tanrı ölümsüz olduğuna göre onun görüntüsü olan Yunus da ölümsüzdür. Her neyse, isim özenle karalanmış, bu tabletle çok ilgilenmiş. Daha derin bir araştırma yapmak amacıyla Türkiye'ye gelmeye niyetlenmiş. İşte tam o sırada The Human Sense dergisinde yayımlanan Ege'de Helen ve İyon uygarlığı ya da yaşamın sonsuz dönüşümüne dair başlıklı makalem gözüne ilişmiş. Biliyorsun o yazıda bu iki uygarlığın benzer yanlarını irdeleyerek bir genel bakışa ulaşıyor. Sürekli yinelenme kuramını açıklamaya çalışıyordum. Yeryüzü gibi kapalı bir devre içinde maddesel verilerin yok olmadan sadece yeni oluşumlara dönüşerek yaşama süreklilik kazandırmalarından yola çıkıyor, maddesel verilere yaşamsal nitelik kazandıran madde dışı verilerin de bir devri daim içinde varlıklarını sürdürdükleri düşünülebilir. Yani ruh da madde gibi ama ayrışmaksızın varlığını sürdürmektedir diyordum yazımda. Sana bundan uzun boylu söz ettiğimi anımsıyorum. Doğanın ya da istersen yaratıcı diyelim, kapalı bir devre içinde sınırlı ve değişmez oranda temel madde kullandığı herkesin bildiği bir gerçek. Ben de buradan yola çıkıp madde dışı varlık dediğim yaşam öğelerinin bir bütün halinde madde yaşamına oranla sonsuz denebilecek değişimlere uğradığını göz önünde tutarak doğanın bu kadar büyük sayıda yeni ve değişik senaryo üretmesinin olanaksız olduğu sonucuna varmıştım. Başka bir deyimle maddeye varlık kazandıran elementlerle yaşamı oluşturan ruh ya da can bir kere yaratılmışlardır. Birbirleriyle karışa dolaşa toplam değer ve nitelik olarak hiç eksilmeden, hiç çoğalmadan sonsuz bir dönüşüm içinde varlıklarını sürdürmektedirler. Başka bir deyişle canlıların yaşam öyküleri elementlerin oluşmasında olduğu gibi varlığın başlangıcında yalnız bir kere yazılmıştır. Yazgı. Ve zaman içinde yinelenip dururlar. Bu yinelenme doğanın henüz algılayamadığımız kendine özgü bir oluşumuyla kendiliğinden olabileceği gibi insanoğlunun henüz çok yeni bir teknolojik uygulama yöntemi olan kopyalama yöntemiyle de gerçekleştirilebilir. Nasıl bir tek balığın yumurtlayıp sulara salıverdiği milyarlarca yumurtadan doğanın oluşturduğu uygun koşullarda balık yavruları dünyaya geliyorsa, kopyalanan molekülümsü yumurtalar da milyarlarca yıl sonra oluşan yeni koşullarda yani yeni bir dönemeçte yeniden canlanabilirler. Başka bir deyimle bugünkü yaşam sürecinin 2-3 milyar yıl önce var olup da bilinmeyen nedenlerle yok olan yaşamın bir yinelenmesi olduğunu düşünüyorum ben. Her neyse, isim yine karalanmış. Bu yazımdan çok etkilenmiş. Araştırma ekibinde kendisine bir iş ayarlayarak buraya geldi, beni buldu. Ortak çalışmamız böyle başladı. Kazı yerindeki koşullar ortak çalışmamıza pek uygun düşmediği için burada bende kalmasını önerdim. İlginç bir kız bu. İsim yine karalanmış. Öyle şeyler söylüyor ki benim bile aklımı karıştırıyor. Bilimsel bir araştırıcıdan çok bilim kurgu varsayımcıları gibi düşünüyor. Benden gizliyor ama sanırım uyuşturucu da kullanıyor. Kokain türünden bir şey olabilir. Öyle zamanlarda düş gücü sonsuz bir genişlik kazanıyor. Bu yüzden ona gizemli antik küreden söz etmeye bir türlü karar veremedim. Bu onu çılgına çevirebilir. Geçen akşam sabaha kadar konuşup tartıştık. Bir bakıma onun söyledikleriyle benim kuramım çakışıyor. Ben ona göre belki daha alçak gönüllü bir araştırmacıyım. Ben bir arkeolog olarak sadece benim dünyamla, bizim dünyamızla ilgileniyorum. O bir antropolog olmasına karşın evrenin yaratılışına takmış aklını. Ben doğanın, yeryüzü doğasının evrene oranla görece olarak küçük sayılabilecek sınırlı ve kapalı bir mekandan oluştuğunu, tüm elementlerin, organik ya da inorganik tüm moleküllerin ve fizik ötesi varlıkların bu kapalı fanus içinde sürekli olarak aynı özü kullanıp yinelendiklerini, değiştiklerini, yenilendiklerini, sonuç olarak Lavoisier'in de dediği gibi hiçbir şeyin yok olmadığını ya da yoktan var olmadığını, özün aynı kaldığını, sadece biçimin değiştiğini söylüyorum. Bunu söylerken varlıkların bilinen maddeler dışındaki fizik ötesi yapılarını da aynı çemberin içine sokuyorum. Doğanın hiç de hovarda meşrep bir yapısı olmadığını, son derecede ekonomik davrandığını, israfmış gibi görünen yeni varlıklar üretiminin ya da biçim değiştirmelerin evrim senaryosunun kaçınılmaz bir gereği olduğunu, aslında kaynakların sınırlılığı dikkate alınırsa tüm yaşamsal serüvenlerin önceden biçimlendirilmiş, içeriği, akışı ve sonu değişmeyecek bir senaryo çerçevesinde hiç durmadan yeniden yaratıldığını öne sürüyorum.